Ben yemekleri çok seviyorum. Tumbağımdan anlaşılıyor değil mi? Evet. Başkalar hani saçlarına dikkat ediyorlar, çok para veriyorlar, yani dikkat ediyorlar saçlarına, başkaları giyimleri. Bunlar bana o kadar önemli değil yani, ama yemek dersen çok hassasım. Tamam. Ve gerçekten kutsal kitapta da sanki ruhsal dünyada da yemekle ilgili çok şeyler okuyoruz kutsal kitapta değil mi? Başından sonuna kadar, en başta bir elma var idi, bir meyve var idi değil mi? Ve en sonunda işte gökteki sofraya Rab İsa bizi davet ediyor. Hani kutsal kitapta çok şeyler yemekle ilgilidir ve gene böyle bir konu bakmak istiyoruz. 1. Korintliler mektubundan görüyoruz nasıl bugün bir kontrast yapılıyor. Süt ve et. Buna bakacağız bugün. Ne demek istiyor Pavlus? Okuyorum 3. bölümden ayet 1'den 4'e kadar okuyorum. Kardeşler, ben de size konuşurken ruhça yaşayanlara gibi konuşamadım, ama beden düşüncesiyle yaşayanlara gibi konuştum. Sanki Mesih'te bebek olanlara konuşulmuş gibi konuştum. Size süt içirdim, size etle besleyemedim. Çünkü daha onu yemeye hazır değildiniz, şimdi bile hazır değilsiniz ki. Çünkü hala beden düşüncesi içindesiniz. Madem aranızda kıskanmak ve çekişmek ve ayrışmak var, o vakit hala beden düşüncesinde değil misiniz? Hala insanca yaşamıyor musunuz? Çünkü biriniz ben Pavlusçuyum diyor ve başkası ben de Apollosçuyum diyor. Madem öyle, siz beden düşüncesi içinde değil misiniz? Sırayla 1. Korintliler mektubunu okuyoruz. Değişimi böyle seçeyim, özel bir konu bu. Ama işte bu geldi bugün sıraya. 2. bölümün sonunda Pavlus iki tür düşünce tarzı karşılaştırdı. Bedence ve ruhça düşünmek. Var kişiler, yani imanlılar bedence düşünüyorlar. Bazı imanlılar diyor ruhça düşünüyorlar. Ve bu da kullanılan beden sözü bizi şaşırtmasın. Hani yanlış anlamayalım. Bu sadece içki ve seks için konuşmuyor. Bu sözün anlamı çok daha geniştir. Beden düşüncesi derken İncil'de bunu çok geniş anlatıyor. Ne demek istiyor? Dedi ki yani ruhça sözü, hatırlıyorsunuz geçen hafta baktık. O da yazıyor psikikos. Psikikos değil mi? Psikolojiyle ilgili öyle geçiyor. Demek normal insan her şeye sadece psikolojiyle bakıyor. Kendi duygularını en yüksek değer olarak görüyor. Benim psikikam, benim düşüncelerim, benim duygularım en önemli şeyler bunlardır. Ben nasıl hissediyorum? Bu önemli. Bu benim için ne demektir? Yani bir şey oldu mu en birinci soru benim için ne demek oluyor? Bu bana nasıl geliyor? İşte bu. Bu düşünce tarzı. Ben, bana, benim. İşte bu beden düşüncesi. Ve onun karşısında var ruhça düşünmek. Onun tam tersi, ruhça. O zaman bu ruhça düşünen bir kişi Rab'i koyuyor merkeze. Değil ben ama Rab'i koyuyor merkeze. Kendi gururunu beslemeyecek bu kişi, tamam mı? Her şeyi kendine ölçmeyecek. Hayır, her şeyi Rab'la ölçecek. İnsan sözde ruhsal işler yaparken bile, hani toplantıya geliyoruz değil mi? Sözde Rab için bir şeyler yapıyoruz, duhovno, ruhsal görünüyoruz. Ama insan sözde ruhsal işler yaparken bile bedence düşüncelerle dolu olabilir. Aldanmayalım. Kişiler en ruhsal işler güya yaparken bedence hareket edebilir. Ve onu okuyoruz Kolosiler 2.18. Orada Pavlus Korint kilisesindeki kardeşleri uyarıyor. Bazı kişiler geliyor aranıza. Yapıyorlar bir şeyler ama onlara aldanmayın diyor. Şöyle diyor. Hiç kimse kazandığınızı elinizden almasın. Yani kurtuluşunuzu çalmasın. Onlara, bu gelen kişilere, onlara çok iyi geliyor. Kendi kendini alçaltırsınlar ve melekleri tapsınlar. Gördüğü görüntüleri dayanıyorlar. Hiç sebepsiz yerde boş boş bedence düşünceleriyle kabarıyorlar. Fark ettiniz mi? Bedence hareket ediyor. Nasıl? Fark ettiniz mi nasıl? Adamlar ne yaparmış? Bir, kendini alçaltırırmışlar. Hay kardeşim yapma öyle. Ben layık değilim. Böyle hareketler yapıyorlar. İki, ne diyor? Melekleri görmüşler. Hani rüya, videniye, görüm, böyle şeyler görmüşler. Bunu okuyunca diyeceksin ne güzel. Adam çok alçak gönüllülük yapıyor. Ne süper. Allah ona gösterdi bir şeyler. Hani rüyada, işte videniyede. Tamam mı? Hani Rab işliyor bu kişide diyeceksin. Ama Pavlus başka bir açıklama yapıyor. Pavlus buna diyor bedence. Bu ruhsal değil. Bedence hareketi. Nasıl bedence? Sen bir rüya gördüğün zaman bu bedence mi? Sen kendini alçaltırdığın zaman bu bedence mi? Pavlus diyor evet bu bedence bir hareket. Siz diyor Pavlus kilisede dua ederken ruhça hareket etmiyorsunuz. Çünkü var sahte bir alçak gönüllülük. Sahte görümler var. Sahte rüyalar ve bedenceler var. Kendini alçaltırırken bile kendilerini düşünüyorlar. Bak ne kadar aldatıcı bir şey değil mi? Toplantıda kendini alçaltırıyorsun ve bunu yapıyorsun gurur için. Ha, nasıl olacak? Sözde ruhsal şeyleri görürken bile, kendi yüksekliğini arıyorlar. Ve Pavlus burada Korint'teki kardeşlere sağlam bir şamar atacak şimdi. Sağlam bir şamar atıyor. Siz toplantıda diyor peygamberlik yapıyorsunuz. Her hafta yeni ilahiler çıkarıyorsunuz. Sözde gök dilinde konuşuyorsunuz. Ama bütün bu düşünceleriniz daha da bedencidir diyor. Ruhça değil. Büyük bir şamara atıyor. Tuş. Pavlus ona diyor ki siz bedencisiniz. Nasıl? Biz mi? Biz de kutsal ruh işliyor. Biz her gün peygamberlik yapıyoruz. Her hafta yeni ilahiler çıkarıyoruz. Ama Pavlus diyor hayır. Siz bunu yapın sabaha kadar. İsa gelene kadar devam edin. Ama gene de diyor bedencisiniz. İlginç. Apostolların İşleri kitabında görüyoruz. Pavlus bir sürü kilise başlattı. Kıbrıs'ta, Pafos kasabasında, Pisidya, Antakya'sı, Konya, Listra, Derbe, Filipi, Selanik, Veria, Atina, Korint ve Efes kiliselerini Pavlus başlattı. Ama sanıyorum Pavlus'un kurduğu kiliselerin arasında bakarsan ve onların toplantılarına katılırsan Korint'tekiler kadar kimse ruhsal, duhovno görünen hiç kimse yok. En ruhsal onlarıydı. Evet, en büyük heyecan var. Hani o kiliseye, o toplantılara katıldın mı, coşuyorsun, el kalkıyorsun, bravo diyorsun, eve gitmek istemiyorsun, diyorsun kutsal ruh çok hızlı işliyor onların arasında. Ama Pavlus diyor, hayır, siz bedencisiniz. Madem diyor aranızda kıskanmak var, madem çekişmek var, madem ayrışmak var diyor, insan tutmak var, bütün bu şeyler topluluğu içeriden bölmek varken, bütün bu peygamberlikler, ilahiler ve diller değeri sıfırdır. Absolutun hiçbir anlamı, bir değeri yok. Sen hani kendinden geçiyorsun ruhsal hareketlerle, ruhsal dünyada sözde ama eğer sende kıskançlık varsa, bölünmeler varsa, insan tutmak varsa diyor Pavlus, senin düşüncen daha da beden düşüncesidir. Motivasyon önemli değil mi? Motivasyon diyoruz, motivasya. Niçin yaptığını yapıyorsun? Ne duygularla? Rab oraya bakıyor. Rab o kadar fazla bakmıyor hani kaç paraya veriyorsun ama bakıyor ne düşünceleri yapıyorsun. Rab fazla bakmıyor ne kadar dua ediyorsun ama hangi duyguyla yapıyorsun. Tamam mı? Rab fazla bakmıyor hani ne kadar iyilik yaptın ama bu iyiliği yaparken kafan neredeydi? Ne amaçla bunu yapıyorsun? Motivasyon dediğimiz bu her şeydir. Rab'in gözünde o her şeydir. Rab sana bu soruyu soracak. Yaptıklarını ne düşünceyle yaptın? Ferisilere bakarsan onların oruçları 2 kat daha uzun. Onların duaları 10 kat daha sesli. Ama Rab diyor insanlardan alkış istiyorlar. Onların motivasyonu buydu. İnsanlar onlara eyvallah desinler. Büyük Allah adamı desinler. Ve Rab diyor ki bunu istediler. Karşılıklarını almışlar zaten. Çünkü onlar bana dua etmiyorlar. Kendi kendilerine dua ediyorlar. Ve şimdi aynı düşünce tarzı, aynı hastalık Korint'te de var. Pavlus bu mektubu yazarken diyor, aynı düşünce tarzı var sizde. Birinci bölümde, mektubun birinci bölümünde Pavlus'un kulağına girmiş ki 4 ayrı fraksiyon, 4 ayrı grup olmuş kilisenin içinde. Korint'te var idi 1. Petrusçular, Apollosçular, Pavlusçular, bir de Mesihçiciler. 4 ayrı grup olmuş. Kilise bir yerde, bir zalada toplanıyorlar. Ama sanki her köşede başka bir grup. Ve şimdi Pavlus bu durumu daha detayına bakacak. Daha şimdi bu temaya asıl başlık gelecek şimdi. Ve sadece iki grubu örnek alacak. Pavlusçular ve Apollosçular. Petrusçular için ve Mesihçiler için konuşmayacak. Sadece Pavlusçular ve Apollosçular. Ve onlara örnek gösteriyor. Madem daha bu ayrımı yapıyorsunuz, biz Rab'de beraber çalışıyoruz. Apollos benim iş arkadaşımdır. Ama siz ya biri ya öbürünü tutun diyorsunuz. Madem bu düşünce var sizde, bütün ilahileriniz, bütün dualarınız, peygamberlikleriniz boşa. Siz daha beden düşüncesindesiniz. Evet, ve bundan sonraki ayetler hepsi bu konuyu işliyor. Bir düşünün, toplulukta bu beden düşüncesine sahip egoist, ben diyen imanlı varsa, bir düşünün ne kadar ruhsal enerji bu konuda kaybediliyor. Paulus neyle uğraşıyor? Bu mektubu yazarken, bu topluluğu düzeltirirken, hani kahırlanırken, sıkılırken onlara, Paulus neyle uğraşıyor? Müjdeleme işine ağırlık veremiyor. Kaybolmuş kişilerin şeytanın pançasından almak işini arkada bırakıyor, arka planda bırakıyor. İşte bütün vaktini neyle uğraşıyor? Bu beden düşüncesinde olan imanlılarla. Yazık. Çok vaktini orada harcadı ve bugüne kadar aynı. Her bir kilisede böyle beden düşüncesinde olan kişiler varsa onlar topluluğu aşağı çekiyor. Evet. Topluluğunu büyütüreceğine lazım bu kişi şimdi uğraşsın, hani onu dağılmaktan korusun. Evet. İsa Mata 13'te bir benzetme anlatıyor. Hepimizin bildiği bir şey. Hani deliciler ya da kısır ekinleri. Demek bir ekinci gitmiş tohum ekmeye. İlk önce çok güzel büyüyorlar ama geceleyin bir başka kişi gelmiş ve bu iyi tohumların arasında kötü tohumlar ekmiş. Onlar boş, yani başakları boş, verimsiz, içinde un bulunmayan meyvesiz kişiler simbolize ediyor. Kısır ekinleri. Eminim hatırlarsınız bunu. Ve aynı tarlada bu iki başak yan yana büyürken ilk önce belli olmuyor. En başta hepsi aynı. Hani yemyeşil böyle bir çimen gibi bir birer tane ama büyüyünce belli oluyor, fark ediliyor. Asıl buğday ve kısır ekinleri. İçi dolu ve içi boş olan imanlılar gösteriyor. Ve topluluğa bes veren imanlılar var, topluluktan bes çalan imanlılar var. Hangisi? Biz neredeyiz? İşte bedence düşünen imanlılar başkalarını taşıyacağına lazım başka kardeşler onları taşısın. Ve en sonunda taşıyıcıların sayısı azalınca ne oluyor? Kim kimi taşısın? En sonunda çöküyor her şey, değil mi? Evet, ve böylece asıl taşıyanlar daha fazla yoruluyorlar. Paulus diyor, bedence düşünen imanlılar budur. Tamam, yeni imanlıyken bu normaldir. Yeni imanlı bir bebek iken bebeklerden beklemiyoruz. Kendi kendilerini beslesinler, öyle değil mi? Böyle bir beklentimiz yok. Beklemiyoruz kendi kendilerini temizlesinler. Tamam, bu normaldir. Ama zamanla lazım büyüsünler, öyle değil mi? Bebek bu durumda kalırsa en başta iyi ama hep böyle kalırsa çok kötü, hastalık var diyoruz. Sen düşün, hani 8-10 yaşına gelince kızanlardan bekliyoruz evde iş yapsınlar. Daha küçük kardeşleriyle ilgilensinler, öyle değil mi? Anneye ev işinde yardım etsinler. Bu normal, bu bekleniliyor. Ama o yaşta bu kişi daha da hiçbir şey yapmazsa, daha da onu beslersen diyeceksin bu hasta, bir şey eksik. Ve burada Paulus onları utandırıyor. Paulus açıkça diyor ki siz daha da bebeksiniz diyor. Nerede sizden beklerdik, hani artık büyümüş olgun kişiler olasanız siz o seviyede, o nivoda kaldınız. Süt verdim sizi diyor, süt değil et. Bebeklerin besi ve de yetişkinlerin besini karşılaştırıyor. Bebekler neyle besleniyorlar? Yetişkinler neyle besleniyor? Süt ve et, katı yemek. İmanda değişik konular var. Hepsi doğru ve önemli ama sırayla lazım öğrensinler. Paulus derken süt konuları var, bir de et konuları var. Bu da konuşuyor değişik öğretişler için. Hepsi doğru. Paulus konuşmuyor yanlış ve sahte öğretişler için ama doğru öğretişlerin arasında bile dereceler var. Yeni bir imanlıya başka konuşuyorsun, 20 senelik bir imanlıya başka konuşuyorsun. Yeni imanlı lazım başka ders alsın, 20 senelik bir imanlı lazım bambaşka bir ders alsın. Bu iki yenti karşılaştırırsak ne çıkıyor? Buna bakalım şimdi. Et sütten çok daha besleyici. Et. Bir kilo süt içinde baktım 680 kalori varmış. Bir kilo süt içinde 680 kalori varmış. Ama bir kilo dana etinde 2500 kalori varmış. Demek 3,5 kat daha besleyici. Aynı miktar, hani aynı gramaj ama işte et çok daha besleyici, 3 kat daha fazla. Ama o yentilerini hazmetmek için, değil mi? Yiyorsun ama sonra ne? Bu yentileri hazmetmek için fark var. Daha uzun sürüyor. Bir et çiğnemek ve sonra yutmak ve hazmetmek daha uzun sürüyor. Sütü en fazla 2 saati beden hazmediyor. İçtikten sonra sürüyor 2 saat. Hazmetmek ne demek? Bir yentiden besini çıkarmak, enerjisini çıkarmak. Sütler 2 saat maksimum, et gene 4 saat. 2 kat daha fazla. Demek bedenin, miden ve bağırsakların 2 defa daha fazla uğraşıyorlar, yoruluyorlar. Hani katı yenti yesin. Tamam mı? Ne kadar süt. Demek etli üreticilerden de kendine faydalı ruhsal bir bes çıkartmak için daha fazla zorlanırsın aynı. Bir üretiş olarak. Tamam mı? Var süt üreticileri. Onları hemen anlıyorsun. Hemen yutuyorsun. Aa ne güzel. Ama var bazı şeyler, bazı sözler, bazı ayetler. O da uğraşıyorsun. Çiğniyorsun. Hazmediyorsun. Çok sonra anlarsın ve çok sonra senin hayatına giriyor. Ama karşılığı çok büyük. Çok daha değerli. Çok daha derin bir hakikati öğrenmiş oluyorsun o zaman. Düşün bir kere. Senin oğlun artık 12 yaşına gelmiş ama daha da senden ana sütü istiyor. Emmek istiyor. 12 yaşında. Ne kadar rezillik dersin değil mi? Ondan bekliyorsun tam senin gibi aynı yentileri yesin 12 yaşında değil mi? Yetişkin bir kişi ne yerse aynısını yesin. Bekliyorsun değil mi? Normaldir. Ama maalesef ruhsal konularda onu sık sık görüyoruz. Sık sık görüyoruz nasıl imanlılar hiç büyümüyorlar. İstiyorlar hep aynı konular, hep aynı temalar. Onları tekrar ve tekrar ve tekrar anlatsınlar. Ay iyi geldi bana. Uğraşmıyorlar katı bir yemek. Uğraşmıyorlar katı bir öğretiş. Daha derinlere dalsınlar. Yuhanna 16, 12 ve 13 şöyle yazıyor. İsa burada tam son gecede, tam Rabbi sofrasına kalktılar ve Getsemani bahçesine gidiyorlar. O yürüyüş içinde İsa bu sözleri konuşuyor. Tam sanki tutuklanmaya ve haşlamaya giderken. Dedi ki daha çok şey var sizi söyleyeyim ama şimdi henüz onları işitmeye hazır değilsiniz. Var yeni başka temalar. Hani bunlar hakikat ama şimdi için değil. Hazır değilsiniz. Ama o hani hakikatin ruhu, kutsal ruh geldi mi sizi güdüp bütün hakikate götürecek. Ben başlatıyorum ama kutsal ruh geldi mi çok farklı temalar işiteceksiniz. Çok daha derin konulara gireceksiniz. Ben şimdi bunları size anlatsam bugün bir şey anlamayacaksınız, kabul edemeyeceksiniz. Ve aynı bunun gibi bizim imanlı hayatımızda da öyle bir şey var. Kutsal ruh bu temaları bize açıklamak istiyor. Sen hazır mısın? Sen istiyor musun yeni bir şey öğrenmeye? Sen istiyor musun hani hem kafan genişlesin, anlayışın genişlesin ve imanlı hayatın derinleşsin? Bilmem. Sen kendi kendine cevap ver. İbraniler 5, 12, 14'e kadar bize anlatıyor bu daha derin konular nedir. Şimdiye kadar lazımdı muallimler olasanız ama gene ihtiyacınız var. Birisi gelip size Allah sözünden en birinci meselelerini öğretirsin. Size daha süt lazım. Kuvvetli yenti değil. Ve her kim süt içerse o henüz bebektir. Daha doğruluk sözünde pişkin değildir. Kuvvetli yenti gene yetişkin kişiler içindir. Ve şimdi anlatıyor bu kuvvetli yenti ne demek oluyor. Bu yetişkin kişiler için derken ne kastediyor? Onlar diyor kendini alıştıra alıştıra duygularını çalıştırmışlar ve artık iyi ve kötüyü seçebilirler. Olgun bir kişi Allah'ın sözünden ve kutsal ruhun yardımıyla öyle bir bilgi alıyor ve öyle bir değişime görüyor kendi hayatında. Ne diyor? Onlar iyi ve kötüyü seçebilirler. Onların diyor vicdanı, onların duyguları diyor kendi kendilerini alıştırmışlar. Antrenman yapmışlar. Tamam mı? Ve aynı biçimde diyor olgun bir kişi böyle. İyi ve kötüyü seçebilir. Kaç defa kardeşler telefon açıyor. Söyle bakayım bu yasak mı olur mu? Sanki bir hoca gibi haram ya da helal diyeyim. Sanki öyle bir şeydeyiz. Ya diyorum senin kutsal ruhun yok mu? Hani övünüyorsun Malakut'sa, ruh varmış sende. Peki o sana hiç konuşmuyor mu? Bu konuda sen kendin karar veremiyor musun? İşte böyle. Olgun kişiler, kutsal ruh onları gidiyor. Hakikati. Ve insan dediği gibi kutsal ruh geldi mi diyor. O sizi bütün hakikati gösterecek, hakikate gidecek. Aynı bunun gibi. Eğer biz kuvvetli yenti, yani hızlı yemek alıştık mı, o zaman biz de aynısı bunun gibi bu duruma gireceğiz. Peki, süt isteyenler nasıl? Süt isteyenler nasıl? Karşılaştıralım ama. En başta sütü aramak, sütü özlemek iyi bir şeydir. Bebekler böyle lazım olsun. 1. Petrus. 1. Petrus 2 ayet 2. Allah'ın sözü diyor, temiz sütü benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin. E hangisi şimdi? Paulus diyor süt istemiyoruz, Petrus diyor sütü özleyin. Nerede var burada bir geçişmek? Hayır, geçişmek yok. Çünkü bu 1. Petrus 2'de hemen anlıyoruz. Bu vaftizden hemen sonra yapılan bir vaaz idi. Vaftiz olan yeni imanlılar, onlara süt lazım. Onlardan beklemiyoruz böyle ağır konuları anlasınlar. Onlara süt lazım. Bebek nasıl büyüyecek? Süt içmekle. İmanı nasıl büyüyecek? Allah'ın sözünü özlemek ve okumak ve anlamakla. Ama ne oluyor? Bir kişi imana gelince önce bir şeyler oluyor onun hayatında. Duygulanıyor, günahlı olduğunu belki anlıyor. Büyük bir heyecanla kurtuluşa geliyor, tövbe edip kurtuluyor. Sonra vaftiz ediyoruz onu ve sonra ne oluyor? Koyuyoruz onu depoya, kilisede. Ha şimdi katol toplantı. Çünkü beklemiyoruz sanki o kişi kendi kendine büyütürsün. Ama bu da yazıyor, siz sütü özleyin. Yeni imanlılar lazım Allah'ın sözünü özlem duysunlar. Bir kişi gerek yok onları dartsın, çeksin. Hadi hadi oku şimdi. Onlar kendileri isteyecek. Kendileri girip diyecek ki, bunu açıkla bana, bunu anlamıyorum. Öyle olması lazım. Evet, bu vaftizden hemen sonraki sözler, sütü özleyin. Bir yeni imanlı nasıl büyüyecek konuştuğumuz gibi Allah'ın sözünü okumakla, içini almakla. İçmek demek içini alıyorsun. Dışarı, hadi bu tülka yanında, süt burada, ben burada, benim sütüm var. Hayır, bu lazım senin bedenine girsin, değil mi? Senin sistemine girsin. Ana sütün içinde biliyorsunuz çok şeker var ve ağzına tatlı geliyor. Aynı onun gibi yeni imanlılar hep şeker istiyorlar. Yeni imanlıların süt konuları şekerli. Allah iyidir, İsa seni seviyor, bütün günahlarını affediyor. Allah seni evlat yerine kabul etti. Tamam mı? Bu da çok güzel geliyor yeni imanlıya. Ama sonra zamanla o çetin sözler de anlayacak duruma gelmek isteyeceğiz. Tamam, yeni imanlıyken bu iyi. Şeker, şeker, böyle lazım. Ama şekerden başka besler var. Zamanla bu çetin sözleri de anlayacağız. İsa öyle bir duruma geldi. Yuhanna 6'da bu hemen ekmek ve balıkları çoğalttıktan sonra şöyle diyor. Size çok doğru bir şey söyleyeyim. Siz insan oğlunun etini yemediniz mi? Yani benim etimi. Yemediniz mi ve onun kanını içmediniz mi sizde yaşam olmayacak. Nasıl bir laf. Bir kişi bugün pazara çıkarsa ve böyle anlatırsa benim etimi yiyeceğiniz, benim kanımı içeceğiniz. Deledin misin, fıtırdın mı? Yamyam mı bize işte, ne, kanibal mı yaptın? Evet, yaşam olmayacak eğer bunu yapmazsanız. Tabii ki Yahudiler daha olgunuydu. Yahudiler Allah'ın sözünü daha derin bilirdi. Hemen anladılar, burada sembolik bir anlam var. Ve devam ediyor. Onun öğrencilerinden çok kişi bunu işitip dediler ki bunlar çok keskin laflar. Kim onları kabul edebilir? Öğrenciler bile şaştı. Öğrenciler bile vazgeçtiler o laftan sonra. İsa'nın hangi sözünü o kadar zor buldular? Hani dediğim gibi bunlar değil o kadar akılsız anlamasınlar. Bu sembolik bir şey ama anladıkları neydi de hemen İsa'yı terk ettiler. Benim etimi yiyin, benim kanımı için derken eminim onlar o kadar kafasız değildiler buradaki sembolizmimi anlamasınlar. Anlamak zor değil ama kabul etmek zor. Kontrast çok aşırı büyük. Hem diyor gökten inen benim, hem de diyorsun beni yiyeceksiniz. Nasıl ya? Olur mu? Gökten inen bir kişiysen sen bu kadar kendini alçaltıramazsın. Gökten gelen bir kurtarıcıyı kabul etmeye hazırız. Ama o lazım her zaman çok büyük olsun, bizi taşısın. Hemen anladılar ki burada bir kurban meselesi var. Yani zayıflık içinde kesilmek meselesi var. O büyük gökten gelen kişi diyor ki ben öleceğim, hatta haçta öleceğim. İşte onu kabul etmeye hazır değildiler. Bu çetin bir söz. Çetin bir laf, keskin bir laf budur. Bu tökezdir, köstektir. Bunu İsa'ya yakıştıramadılar. Hem diyorsun gökten geldim, tamam hazırız bunu kabul etmeye ama sonra haçta öleceğim. Ah bu olamaz. Mümkün değil. Petrus bağırdı. Bu asla başına gelmesin, Allah korusun, sakın gitme Yeruşalim'e, seni haça teslim etmesinler. Muhammed bağırıyor, hayır İsa haça gerilmedi. Allah asla izin vermeyecek sevgili peygamberi o kadar aşağılansın. Aynı duygu, aynı logika. İşte katiyeti hazır değildiler yemeğe. Haçın haberi kaybolacak olanlar için akılsızlıktır, köstektir, ayıptır, kabul edilemez. Bugüne kadar bir şey değişmedi. Aynı. Ama kim iman etmişse bu birinci adım atmak demektir. Ondan sonra bu haberin süt tarafına bakıyor. Tamam mı? Bir kişi imana geldi mi, yeni bir imanlıyken, bebek iken onun süt tarafına bakıyor. İsa Mesih'in haçının süt tarafına bakıyoruz. Ne demek bu? İsa senin için öldü. Senin sonsuz yaşamın olsun. Aa bu çok güzel bir şey. Cennete gideceğim. İsa'nın haçının sayesinde cennete gideceğim. Süt. Şeker. Allah sana baba oluyor. Ey süper. O da güzel. Bu baba bana bir sürü bahşiş verecek. Yeni imanlı bu kafada. Süt. İsa sana toplulukta birçok kardeşler verdi. Ay harika. Hiç yalnız kalmayacağım. Kardeşler beni besleyecekler, bana iyi bakacaklar. Süt. Görüyor musunuz? İşte bu süt öğretişleri. Hepsi doğru, hepsi yerinde. Ve yeni imanlıyken sen lazım bunlarla uğraşasın. Ancak öyle imanda büyüyeceksin. Başka çare yok. Ama hep bu seviyede, bu nivoda kalırsan iyi değil. Hep bu konularda kalırsan, hiç ileri gitmesen, bebek kalırsın imanda. Büyümek meselesi var. Ve o zaman ruhsal yentiler değişiyor. Sütten ete geçiyorsun. Sütten kesileceksin. Ve biliyorsunuz bebekler kim bebek doğurduysa, büyütürürse biliyorsunuz sütten kesmek zor değil mi? Bebek istemiyor. İstemiyor daha böyle anadan emsin. O zaman haçın ikinci tarafını anlayacağım. Haçın etli katı yentisini anlayacağım. Galatya 2:19-20 bize bunu anlatıyor. Ne demek bu et, haçın et tarafını? Yazıyor şöyle. Çünkü Allah'a yaşayayım diye kanunun eliyle öldüm diyor Pavlus. Kendi imana gelişini anlatıyor. Nasıl imana gelmiş? Allah'a yaşayayım diye kanun eliyle öldüm. Şimdi Mesih'le beraber haça gerildim. Değil sadece İsa. Değil sadece yanında, sağında ve sonunda iki tane haydut. Var o da başka bir haç. O da senin. Ya da kendini bu iki haydutların birisinin yerine koy. Ya diyeceksin, seni arıyorum burada. Eğer gücün varsa kurtar bizi. Ölmek istemiyoruz. Bu birinci. Ve öbürü sağdaki haydut ne dedi? Bugün şanlılığına geldin mi beni an. Başka bir şey demiyor. Demiyor. Hani kurtar beni, ben ölmek istemiyorum. Hayır, ölümünü kabul etti artık. Hangi haydutun yerine kendini koyuyorsun? Mesih'le beraber haça gerildim diyor Pavlus. Ben de o iki haydutlardan birisi gibiydim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Ben bu sağdaki haydut gibi ben kabul ettim hani ölümümü. Ben bu haçtan inmeyeceğim. Bitti. Ben burada öleceğim bugün. Her bir imanlı bunu yapıyor. Ben Mesih'le birlikte öldüm diyor. Şimdi etli yemek belli oldu. Sadece İsa ölsün, sen de ölüyorsun. Et bu demektir. İsa'nın haçı benim de haçım oldu. O haçın faydalarını kazanmak istersem, İsa'nın o haçta ölmesi yeterli değil, ben de orada ölmem gerekiyor. Rab benden bekliyor, ben de öleyim. İçimdeki ben, lazım ölsün. Tabii ki bedence öldürmüyoruz. Nasıl Filipinler de kendilerine her sene haça gerdiriyorlar. Katolik fanatikler hani bunu yapıyorlar. Bunu yapmıyoruz. Bedenin ölmesine hiçbir fayda yok. Fayda nerede? Senin benliğin lazım ölsün. Ben, bu ego. O ben beni ayırıyor. O ego beni ayırıyor. O bana buyruk veriyor. Oraya git, onu yap. İçimdeki o benlik istiyor beslensin, öyle değil mi? Sen bunu hissediyor musun? Sende bir ego var mı, bir benlik var mı? O hep istiyor beslensin. Hep istiyor hani yeni yeni materyal veresin ona. Bendeki ego hep insanlardan övgü duymak istiyor. Herkes benim omuzuma vursun, aferin desin. İşte bu ego var. Evet, ama başkası övüldü mü, başkasına saygı gösterildi mi, bendeki ego kıskanıyor. Öyle değil mi? Hayır, olamaz. Neden bu övgü bana verilmedi? Niye başkasına dikkat çeviriyorlar ve beni saymıyorlar? İşte bu lazım ölsün. Haça gelirsin. Yok, reddediyorum. İşte sendeki o benlik ölmeli. O zaten aslında imana gelince İsa'nın haçında ölüyor. Ölüyor. Başka türlü imanlı olamazsın. Sen izin verme tekrar dirilsin. Pavlus bunu diyor. Anlayış dersen, şimdi anlayış dersen en başta fazla bilgi yok. Sen de ve çok derin yani düşünmüyorsun imanlı olarak değil mi? Çok derin bir şey anlamıyorsun İncil'den. Ama katiyentiye geçince kutsal kitapta öyle şeyler okuyacaksın, diyeceksin ki bunu nasıl kabul edeceğim? Kutsal kitapta eski hem de yeni antlaşmada, daha fazla eski antlaşmada öyle şeyler var ve imanlı olarak bile bunları okursan diyeceksin reddediyorum. Olamaz. Böyle bir Allah nasıl olabilir? Etli yentiler, katı yentiler. Nasıl geçenlerde bir köydeydim, İncil dersi yaparken konu oldu. Günah işleyen ve tövbe etmek istemeyen imanlıyı topluluktan uzaklaştırmak sözü oluyor. Ve mesela Mata 18'de yazıyor ki en sonda öyle kişilere putperest gibi davranın. Yani sokakta görürseniz kafanızı çevirin, selam bile vermeyin. Ve 1. Korintiler 5'te yazıyor ki ben diyor Pavlus onu şeytana teslim ettim. Günah işleyen, tövbe etmek istemeyen bir kişiye ben onu şeytana teslim ettim diyor. Sesleyenler o köyde şok oldu. Bunu okuyunca önce okuduk yani İsa istiyor mu kaybolan kişileri kurdu. İstiyor, İsa bekliyor ya. Ama bu ayetleri okuyunca şok oldular. Neden? Onlar sütlü yentilere alışıktılar. Ciddi bir konuya alışık değildiler. Seslenen şok oldu ve birisi dedi ki tebunu kabul edemiyorum. Sonra dedim ona ama sonra amaçtır bu kişi yeniden tövbe etsin, Rab'be dönsün. Şimdi oldu. Şimdi tamam, şimdi yerine geldi. Tebunu kabul edeceğim. Ya sen kimsin de bazı ayetleri kabul edeceksin, bazılarını kabul etmeyeceksin. Görüyor musunuz? Bazı öğretişler bizi zor geliyor. Ama sen hangi pozisyondasın? Ne diyeceksin? Evet Rab, bunu tam anlamıyorum ama madem sen bunu söylüyorsun, kabul edeceğim. Böyle lazım konuşalım. Yoksa olamaz. Bu bana ters geliyor. Tamam Rab, sen söyledin ama bu söz bana göre değil mi? Diyeceksin. Birisi dedi ki, hayır Rab, sözü aslında saçmalıktır. Dua ederken hayır yap. Hayır dersen o senin Rabbin değildir. Bir Rab'e, bir şefe, bir patrona her zaman evet diyeceksin. Öyle değil mi? Karşı gitmek yok. Evet, katı yentileri hazmetmek lazım. Katı yentileri diyor, hazmetmek lazım. Nasıl normal bir yenti hazmediyorsun? Ağzına giriyor ama sonrası ne? Ağzına girdikten sonra bu yemekten ne oluyor? Aynı biçimde öğretişleri de hani böyle hazmetmek lazım. Bebek ana sütü içiyor. YouTube hemen onu kullanıyor. Çok kolay. Süt bup gidiyor. Tamam mı? Hiç zorluk yok. Ama katı yenti ağır ağır hazmetmek lazım. Öyle değil mi? Uzun uzun çiğneyeceksin ve yutacaksın. Yemek borusundan mideye inecek ve orada duracak saatlerce. Ve midendeki asitler yentiye öğütürüp sıvı yapıyorlar. Ondan sonra ince bağırsağa ve daha sonra kalın bağırsağa dalıyorlar. Ve işte en sonda orada o katı yentilerin yani besler senin bedenine girmiş olacak. Ancak bağırsaklarda oluyor bu iş. Şeker var, protein var, yağlar var. Bunlar üçü ayrılıyor ve sen bunları kullanabilirsin. Et, başka ne varsa sebze kullanamazsın. Ama ancak bağırsakta oluyor bu iş. Ve ancak o zaman yentilerden güç ve kuvvet alacağım. Özellikle eski antlaşmada öyle şeyler okuyoruz, bana çok ters geliyor. Hani asıl katı yentileri. Mesela sık sık okuyoruz eski antlaşmada bir adamın suçu yüzünden onun bütün soyuna ölüm cezası vardı. Nasıl ya? Babam yaptı ve ben çekiyorum. Nasıl bir Allah bu? Başka zaman bir adam Allah antlaşma sandığını korumak istedi. Bir antlaşma sandığı var idi. Onu bir öküz arabasıyla ayladılar. Ve tam böyle bir yerden geçerken, bir dereden geçerken tam kaymak üzereydi bu kutsal sandık. Ve adam iyi bir şey yapmak isterken tutuyor onu, hani düşmesin yeri çamura. Rab onu yerinde öldürdü. Dokundu diye. Nasıl? Çöldeyken, Musa'nın zamanında adamın biri cumartesi günü gitmiş odun toplasın. Bu da ne var? Birkaç çubuk odun. Ve Rab dedi ki cumartesi günü diyorsun hiçbir iş yapmayacaksınız. Onu taşlayacaksınız diyor. Bu gariban adamı birkaç çubuk odun topladı diye taşlayacaksınız diyor. Nasıl bir Allah bu? Mezmur 137'de diyor ki hani bunu yazan Babil halkı için diyor ki ne mutlu o adama senin bebeklerini alıp kafalarını taşa vursun ölsünler. Nasıl bir mezmur? Evet ve Davut kendi mezmurlarında hep kendini övüyor. Rab doğruluğuma göre bana karşılık ver. Ya yakışıyor mu bir adama böyle konuşsun? Suçsuzum, hiç suçum yok diyor. Doğruyum. Ama sonra aynı Davut gidiyor, köyleri baskın ediyor. Bir kişi bile hayatta bırakmıyor. En ufak bebekleri, yaşlıları, kadınları da öldürüyor. Kimsenin haberi olmasın diye bütün köyü yok etmiş. O kadar acımasız. O kadar gadar bir kişi. Nerede? Okuyoruz ve anlamıyoruz. Rab, sen mi yazdın bu şeyleri? Senin ağzından mı geldi bunlar? Olamaz. Nasıl bir Allah'sın sen? İşte bunlar etli yentiler. Ve daha neler var neler? Gerçekten çetin sözler, keskin laflar diyoruz. Ama bunlar da ettir. O ayetlerle boğuşuyoruz. Hemen okuyup atmıyoruz bir kenara. Anlamıyorum. Boş ver. Öyle olmaz. Nasıl bir eti çiğniyorsun? Nasıl katı bir yenti yani çok uğraşıyorsun hazmetmek için? O ayetlerle boğuşuyoruz anlayana kadar. Yakup nasıl gecede melekle güreşti? Biz de o ruhsal hakikatlerle güreşiyoruz sabaha kadar. Hayır, sen beni bereketlemedin, seni bırakmayacağım diyeceğim. Biz de kutsal kitabın her bir ayetinde ruhsal bereketleri çıkarmadan rahat durmayacağız. Evet, son olarak bugün ne anladık? Kendini sor. Şu anda benim durum nedir? Ben yeni bir imanlıyım da sütlü öğretişlerle besleneyim. İyi, çok güzel. O zaman sen Allah'ın sözünü okumaya başla. Merak et. Tamam mı? Küçük küçük öğren. Yoksa eski bir imanlı mısın? 20 sene, 30 sene vaftizliyim mi diyorsun? Çok şeyler yaşadık Rabb için, çok şeyler yaptık. Sen hazır mısın katı yentiler için? Sen hazır mısın artık bu benliğini yok edesin? Kendi motivasyonuna bakasın. Nasıl dedi İsa? Benim etimi yiyeceksiniz, benim kanımı içeceksiniz. Sen bir parça et düşün. Yedikten sonra o etin molekülleri, atomları senin bedeninin parçaları olacak. Önce bir hayvanın parçasıydı, sonra senin bedeninin bir parçası olacak. İsa istiyor biz onu yerken sanki onun hakikatlerini, onun ölümünü ve dirilişini o kadar yakından hissedelim ki o hakikatler bizim hayatımızın parçaları olsun. Sen sanki beden nasıl bir şey kesemezsin acımadan. Aynı o kadar onun öğretişleri, onun sözleri hayatımızın vazgeçilmez bir parça olsun. Belki görmüşsünüz böyle küçük paketlerde ucuz makarnalar satıyorlar. Tamam mı? Bunun adı ramen. Onlar Çin'den geldiler ve çok pratik. Çok pratik gerçekten. Ucuz da. Dök bir çanağa onları. poşetin tadını getiren tozları dök. Tamam mı? Kaynak su dök üzerine. Bekle 2-3 dakika hazır. Yok uzun uzun makaron pişirmek gibi. Yok hemen hazır. Tak tak. 2 dakikada hazır. Özellikle üniversite öğrencileri, studentler yani yemekten çok uğraşmasınlar diye gece gündüz bunlardan besleniyorlar. Senelerce onunla besleniyorlar. Öğrenciler 3-4 sene bunlardan idare oluyorlar. Büyük kolaylık. Ama hiç de sağlıklı değil. Öyle beslenirsen sağlığın bozulacak zamanda. Birçok imanlı da aynısını yapıyorlar. Birçok imanlı aynısını yapıyorlar. Döküyorlar kendi çanağında böyle azıcık birkaç ayet. Dök azıcık su. Ay ne güzel. Tak tak tak tak besleniyorlar. Hep aynı ayetleri düşünüyorlar. Kolay hazmedilen hakikatların üzerinde duruyorlar. Ve hiç akıllarına gelmiyorlar daha güzel, daha sağlıklı ve besleyici bir ruhsal yemek yapsınlar kendilerine. Sen de bundan sonra, bugünden sonra kendini zorla azıcık. De ki yeterince vakit sütten beslendim. Yeterince artık yani hep aynı düşünceler, hep aynı hakikatler, hep aynı hani nasıl diyorlar böyle ayetleri koyuyorlar ya kalendalara. Değil mi? Böyle kartlara, çok güzel çiçeklenen, Balkanlarla, bebeklerle, çok güzel böyle. Böyle ayetlere alışıkız. Rab diyor ki yani ben sana teselli vereceğim, ben senin fikirlerini biliyorum. Hep böyle şey, imanlı hayatımız bu mu? Yoksa hazır mıyız gerçekten? Vakit geldi bence artık ben de kendi kendime katı yentileri alıştırayım diyelim. Rab sizinle olsun.